Ayrım 44, Kurtuluş Projesi, and the Wear, sayfa 465. Bir pislik parçasını uzaya gönderiyorum. Keşke tankları nitrojenle doldurup işime bakabilsem. Ne de olsa bu tavuk itlerin hiç nitrojen dirençleri yok. Ama bu bir işe yaramazdı. Pislik birkaç santimetre kalınlığında içerisini nitrojene ne kadar doldurursam doldurayım, nitrojenin ulaşmayacağı tavumitler kalacaktı. Kardeşlerinin oluşturduğu kalın duvar koruyacaktı onları. Rocky'nin fazla astrofajıyla tankları doldurduğumda yeni bir istilanın başlaması hayatta kalan tek bir tavumipe bakardı. O yüzden içerisini nitrojenle temizlemeden önce tankların içini iyice bir kazımam gerekiyor. Yakıt tankların büyük, yeterli nitrojenin var soru. Lazımsa sana Blip A yaşam destek sisteminden amonyak verebilirim. Amonyak işe yaramaz diyorum. Tavum iplerin büyük ihtimal nitrojen bileşenleriyle bir alıp veremediği yok. Sadece nitrojen ile. Ama merak etme, her şey yolunda. Sandığın kadar nitrojene ihtiyacım yok. 0.02 atmosferdeki %3,5'luk nitrojenin doğal tavum ipleri öldürdüğünü biliyoruz. Bu 1 paskaldan daha düşük bir kısmi basınç. Bu tankların tanesi sadece 37 metreküp. Tek yapmam gereken içeri birkaç gram nitrojen sıkmak ve içerideki her şey ölecek. Taumipler için inanılmaz derecede ölümcül. Ellerimi belime koyuyorum. GDF elbisesinde bu biraz zor ve duvardan uzağa doğru süzülmeye başlıyorum. Ama duruma yakışıyor bu hareket. Pekala, yakıt tankı 3 tamamdır.
Delik için ksenonit yama istersin şimdi? Soru.
Yakıt tankından uzağa süzülüyorum. Halatımı kullanarak kendimi gövdeye çekiyorum. Hayır, önce tüm temizliği bitireceğim, ardından ayrı bir GDF ile delikleri kapatırım. Tutamaçları kullanarak yakıt tankı 4'e gidiyorum, kendimi oraya bağlıyorum ve Eridian Astro Torch'u çalıştırıyorum. Ksenonit'ten epey iyi basınçlı gaz hazneleri oluyor. Yakıt tanklarımın hepsi baştan temizlenip kapatıldı. Hepsine doğal taumitleri öldürmek için gerekli dozun 100 katı nitrojen sıktım. Sonra da bir süre tankları kendi haline bıraktım. İşi şansa bırakmıyorum. İçerisinin sterilize olmasını birkaç gün bekledikten sonra şimdi sıra burayı test etmeye geldi. Rocky bana birkaç kilogram astrofaj veriyor. Birkaç kilogram astrofajın stratin salındaki herkes için ne büyük nimet olduğu zamanları hatırlıyorum. Şimdi ise hey, al sana birkaç trilyon jüllük enerji. Daha lazım olursa ses et diyoruz. Astrofajları aşağı yukarı eşit 7 parçaya bölüyorum. Tanklardaki nitrojeni boşaltıyorum ve her bir tanka bir parça astrofaj fışkırtıyorum. Sonra da bir gün bekliyorum. Bu süre zarfında Rocky de gemisinde kendi yakıt tanklarından benimkine astrofaj transfer edebilmek için bir pompalama sistemi üzerinde çalışıyor. Yardım teklif ediyorum ama kibarca geri çeviriyor. Blip ağda ne yapabilirim ki zaten? GDF elbisem oranın ortamını kaldıramaz. O yüzden Rocky'nin benim için özel bir tünel sistemi yapması gerekir. Buna değmez. Ama değmesini o kadar isterdim ki. Bir uzaylı gemisi yahu bu, içini görmek istiyorum. Ama evet, insanlığı falan kurtarmam lazım, önceliğim bu. Yakıt tanklarını kontrol ediyorum. Hayatta kalmış olan taumipler astrofajları bulmuş ve onları mideye indirmiş olacaktı. Yani tankların içinde hala astrofaj varsa tank steril demektir. Uzun lafın kısası, 7 tankın ikisi temiz değildi. ''Hey Rocky!'' diye sesleniyorum kumanda odasından. Rocky Blip ağının bir yerlerinde ama beni duyabildiğini biliyorum. Beni hep duyabiliyor. Birkaç dakika sonra telsiz cızırdayarak canlanıyor. ''Ne? Soru. İki yakıt tankında hala taumit var.'' ''Anladım. İyi değil ama kötü değil. Diğer 5 temiz. Soru.'' Kumanda odasındaki bir tutamaçla dengemi sağlıyorum. İnsan sohbete dalınca süzülebiliyor. Evet, diğer 5'i iyi görünüyor. İki kötü tanktaki taumitler nasıl hayatta? Soru.
Herhalde yeteri kadar derin temizlemedim. İçeride biraz pislik kalmıştı ve canlı tavuk ipleri nitrojenden korumuştur. Tahminim bu yönde.
Plan, soru.
İki tanka dönüp biraz daha kazıyacağım ve sonra tekrar sterilize edeceğim. Diğer beşi şimdilik kapalı dursun.
İyi plan. Yakıt hatlarını da temizlemeyi unutma.
Tüm tanklar enfekte olduğundan şu anda kapalı olan yakıt hatları da enfekte olmuştur. Evet, onları temizlemesi tanklardan daha kolay olacak. İçlerine yüksek basınçlı nitrojen püskürtmem yetecek. Pislikleri temizleyip kalanını da sterilize edecek. Sonra da yakıt tankları gibi onları da test ederim.
İyi, iyi diyor. Üreme tanklarının durumu nedir soru?
Hala iyi gelişme gösteriyorlar. Taumip 62'ye kadar geldik.
Bir gün nitrojenin neden sorun olduğunu öğrenelim.
Evet, ama bu başka bilimcilerin işi. Bize sadece Taumip 80 gerekiyor.
Evet, Taumip 80. Belki Taumip 86 emniyet.
Altılı sayı sisteminde düşündüğünüzde sayının sonuna 6 eklemek normal bir şey. Katılıyorum diyorum. Hava kilidine geçip Orlan GDF elbisesine giriyorum. Astro torçu alıp alet kemerime takıyorum. Kask telsizini açıp GDF'ye başlıyorum diyorum.
Anlaşıldı. Sorun olursa haber et. Gerekirse gemi robotumla sana yardım edebilirim.
Gerek olacağını sanmam ama haber ederim. Kapıyı arkamdan kapatıp hava kilidinin içindeki havayı boşaltıyorum. Başlarım böyle işe diyorum. Yakıt tankı 5'i atmak için son teyit ekranını da kabul ediyorum. Tankları tutan noktalar patlıyor ve boş tank uzay boşluğunda süzülmeye başlıyor. Ne kadar kazısam, temizlesem, içeri nitrojen püskürtsem de bir türlü yakıt tankı 5'teki taumipleri ortadan kaldıramadım. Ne yaparsam yapayım hayatta kalmayı başarıp daha sonrasında içeri koyduğum astrofajları mideye indirdiler. Bir yerden sonra artık bu işin peşini bırakmak gerek. Kollarımı kavuşturup pilot koltuğuma çöküyorum. Doğru düzgün çökecek bir yer çekimi yok. O yüzden kendimi koltuğa doğru bastırmak için çaba göstermem gerekiyor. Surat asacaksam adam gibi surat asacağım. 9 asıl yakıt tankımdan 3 tanesi artık yok. İkisi Adrian'daki maceramız sırasında gitti. Bir tanesi de şimdi. Artık elimde olmayan 666 bin kilogramlık yakıt deposu demek bu. Eve dönmeme yetecek kadar yakıtım var mı? Var. Tau setinin yörüngesinden kaçmama yetecek kadar yakıtım olduğu sürece eninde sonunda eve varabilirim. 1 milyon sene beklemekten gocunmayacak olsam sadece birkaç kilogram astrofaj da yeter bana eve dönmek için. Mesele eve dönmek değil zaten. Mesele eve dönmenin ne kadar vakit alacağı. Sürüsüyle hesap yapıyorum ve çıkan sonuçlar hiç hoşuma gitmiyor. Dünyadan Tau Ceti'ye yaptığım yolculuk 3 sene 9 ay sürdü ve yol boyunca 1,5G hızlanarak gerçekleşti bu. Doktor Lamai'nin bir insan vücudunun 4 sene boyunca dayanabileceğine karar verdiği kuvvet maksimum bu kadardı. Bu süre zarfında dünyada 10 yıl geçti ama zaman genişlemesi mürettebatın işine yaradı. Eve dönüş yolculuğunu 1,33 milyon kilogram yakıtla elimde kalan tankların maksimum kapasitesi bu kadar gerçekleştirirsem, bunun en verimli hali sürekli 0,9G'de hızlanmakla olacak. Biraz daha yavaş yol alırım. Yani daha az zaman genişlemesi olur. Yani ben daha fazla zaman tecrübe ederim. Sonuç olarak ben bu yolculuğun 5,5 senesini tecrübe etmiş olurum. Ne olmuş yani? Bu fazladan 1,5 sene sadece, sorun ne ki? Sorun yeterli yiyeceğimin olmaması. Bu bir intihar göreviydi. Bize birkaç ay yetecek yiyecek verdiler ama o kadar. Makul bir hızla yiyecek rezervlerini tüketiyorum. Ama ondan sonra koma bulamacına talim etmeye başlayacağım. Tadı güzel olmayacak ama en azından besin dengesi yerinde.
Ama yine de bu bir intihar göreviydi. Bize eve dönmeye yetecek kadar koma bulamacı da vermediler. Şu anda elimde yemek olmasının yegane sebebi kumandan Yao ve uzman İlyukina'nın yolculuk sırasında ölmüş olması. Toplamda elimde 3 aylık gerçek yiyecek, yaklaşık 40 aylık da koma bulamacı kaldı. Bu tam yakıtla yapacağım yolculukta birazcık yiyecek arttırmam demek oluyor. Ama 5,5 senelik daha yavaş bir yolculuğa uzaktan yakından yetecek yiyeceğim yok. Rocky'nin yiyeceği bana uygun değil. Tekrar tekrar test yaptım. Zehirli ile çok zehirli arasında ağır metallerle dolu. O yiyeceklerin içinde benim biyolojimin kullanmak için canını vereceği yararlı proteinler ve şekerler var. Ama yiyeceğin içindeki zehirleri ayrıştırmanın bir yolu yok işte. Ve yetiştirebileceğim bir şey de yok burada. Tüm yiyeceklerim ya dondurularak ya da suyu alınarak kurutulmuş. Ekebileceğim türden tohum ya da bitki falan yok. Elimdekileri yiyebilirim o kadar. Rocky kumanda odası ampulüne geliyor. Blip ağdan o kadar sık gelip gidiyor ki artık hangi gemide olduğunu kestiremiyorum.
Öfkeli ses çıkardın. Neden? Soru.
Yakıt tanklarımın 1/3 yok. Eve dönüş yolculuğu yiyeceğimin yeteceğinden daha uzun sürecek.
En son ne zaman uyudun? Soru.
Ha? Ben sana yakıttan bahsediyorum. Konuyu dağıtma.
Huysuz, öfkeli, aptal, en son ne zaman uyudun? Soru.
Omuz silkiyorum, bilmiyorum. Üreme tankları ve yakıt tankları üzerinde çalışıyordum. En son ne zaman uyuduğumu unuttum.
Sen uyu, ben seyrederim.
Hararetle konsolu işaret ediyorum. Ciddi bir sıkıntım var. Dönüş yolculuğunu sağ salim atlatmama yetecek kadar yakıtım yok. 600 bin kilogram yakıt diyorum. 135 metreküp depo alanı gerektirir. O kadar alanım yok.
Ben sana yakıt tankı yapayım.
Bunun için yeterli kısenonitin yok.
Kısenonite ihtiyacım yok. Herhangi bir güçlü materyal iş görür. Gemimde çok metal var. Eritirim, şekillendiririm. Sana tank yaparım.
Şaşkın şaşkın göz kırpıyorum. Böyle bir şey yapabilir misin?
Tabii yapabilirim. Şu an aptalsın, sen uyu, ben seyrederim. Aynı zamanda yeni tank tasarlarım. Uygun soru.
Yatakhaneye inen tünele doğru hareketleniyor. Ha.
Uygun soru, diyor bu kez daha yüksek sesle.
Evet diye mırıldanıyorum. Evet, tamam. Şimdiye dek bir sürü GDF yaptım ama hiçbiri bu GDF kadar yorucu değildi. 6 saattir buradayım. Orlan sağlam bir elbise ve buna dayanır. Aynısı benim için söylenemez ama. Son yakıt tankını takıyorum şimdi diyorum nefes nefese. Az kaldı. Az daha sabret. Rocky'nin yakıt tankları tabii ki kusursuz. Tek yapmam gereken elimdeki tanklardan birini söküp analiz etmesi için ona vermekti. Yani daha doğrusu gövde robotuna verdim. O robotla nasıl ölçüyorsa artık iyi iş çıkarmış. Her bir vana bağlantısı doğru yerde ve doğru boyutta, vida deliklerinin aralıkları kusursuz. Toplamda ona verdiğim yakıt tankının 3 kusursuz kopyasını yaptı. Tek farkları kullanılan materyal. Benim orijinal yakıt tanklarım alüminyumdandı. Strat'in ekibinden biri karbon fiber bir gövde önermişti ama Strat bunu kabul etmemişti. Sadece iyi test edilmiş teknoloji kullanılacaktı. İnsanlar alüminyumdan yapılma gemileri 60 küsur yıldan beridir kullanıyordu. Yeni yakıt tankları bir alaşımdan yapılma. Hangi alaşım bilmiyorum. Rocky bile bilmiyor. Blip ağdaki görev için önemi bulunmayan sistemlerden alınan metallerin bir karışımından yapılma. Çoğunlukla demirden diyor Rocky ama eritilerek birbirine karıştırılmış en azından 20 farklı metal var. Temelde bir metal yahnisi. Ama bu sıkıntı değil. Yakıt tanklarının içlerinde hava tutabilmesi gerekmiyor. Tek amaçları astrofajları gemide tutmak, başka bir şey değil. Gemi hızlandığında içlerindeki yakıtın ağırlığına dayanacak kadar güçlü olmaları gerekiyor. Ama bu çok zor değil. Ahşaptan yapılsalar da aynı derecede etkili olurlar.
Sen yavaşsın,
diyor Rocky. Sen de kırıcısın. Büyük silindiri kayışla yerine oturtuyorum.
Özür, heyecanlıyım. Üreme tankları 9 ve 10.
Evet diyorum, heyecanla bekliyorum. En son nesille birlikte Taumip 78'e kadar geldik. Ben yakıt tankları üzerinde çalışırken o nesil de üreme tanklarında ürüyor. Tankların nitrojen farkları %0.25. Yani nihayet ilk kez kimi üreme tanklarının içinde %8 ya da yüksek oranda nitrojen var. Yakıt tanklarını takmaya gelince, öf be, en zorunun ilk cıvat olduğunu öğrendim. Yakıt bölmesinde bolca eylemsizlik bulunuyor ve delikleri denk getirmek zor oluyor. Ayrıca yakıt bölmesinin orijinal takma sistemi artık yok. Patlama sistemiyle tankları attığımda onlar da zarar gördü. Patlama sistemleri sadece makasları açmıyor, cıvataları koparıyor. Takma noktalarındaki hasar pek umurlarında olmuyor. Bu intihar görevini intiharsızlaştırmak için ne vakit harcadım? Vida delikleri makul durumda olsa da hepsinin içinde yarısı kopmuş bir vida bulunuyor. Civataların başları olmadığından vidaları çıkarması gerçek bir baş belası. Bunun için en iyi yöntemin gözden çıkarabildiğim çelik çubuklarla astro torch olduğunu keşfettim. Vidayı biraz erit, çubuğu biraz erit, ikisini birbirine kaynat. Sonuç çirkin olsa da vidayı oradan çıkarmaya yetecek kadar kaldıraç görevi görüyor çubuk. Çoğunlukla... Vidayı çıkaramadığımda sağlı sollu eritmeye başlıyorum. Sıvı formundayken sıkışmak falan söz konusu olamaz. 3 saat sonra nihayet tüm yakıt tanklarını taktım. Gibi yani. Hava kilidini hava dolduruyorum, orlandan çıkıyorum ve kumanda odasına giriyorum. Rocky ampulünde beni bekliyor.
İyi geçti, soru.
Aşağı yukarı hareketi yapıyorum. İlginç bir şekilde hem insanların hem de eridyanların aynı anlamda kullandığı bir el hareketi. Belki, emin değilim. Vida deliklerinin bir kısmı kullanılmaz haldeydi. O yüzden tanklar olması gerektiği kadar sağlam takılmadı.
Tehlike, soru. Gemin saniye karede 15 metre hızlanıyor. Tanıklar dayanacak, soru.
Emin değilim. Dünya mühendisleri garanti olsun diye genelde minimum gereklilikleri 2'ye katlarlar. Umarım bu sefer de yapmışlardır. Ama emin olmak için test etmem gerek.
İyi, iyi, konuşmak yeter. Üreme tanklarını kontrol et lütfen.
Tamam, tamam, önce bir su içeyim. Seke seke tünelinden laboratuvara iniyor.
İnsanlar neden bu kadar su içiyor, soru. Verimsiz yaşam formları.
GDF öncesi kumanda odasına bıraktığım 1 litrelik su torbasından su içiyorum. Ağzımı silip torbayı süzülmeye bırakıyorum. Duvardan destek alarak laboratuvara süzülüyorum. Eridyanların da suya ihtiyacı var.
Biz içimizde tutuyoruz, kapalı sistem. İçimizde bazı verimsizlikler var. Ama ihtiyacımız olan suyu yiyeceklerden alıyoruz. İnsanlar sızdırıyor. İğrenç.
Rocky'nin beklediği laboratuvara inerken gülüyorum. Dünyada adına örümcek dediğimiz korkutucu, ölümcül bir canlı var. Sen onlardan birine benziyorsun, bilirsin.
İyi, gururlu. Ben korkutucu uzay canavarı. Sen sızdıran uzay kütlesi.
Üreme tanklarını işaret ediyor.
Tankları kontrol et.
Duvarı tekmeleyip üreme tanklarının bulunduğu yere süzülüyorum. Büyük an geldi. Tank birden başlayarak tankları teker teker kontrol etmeliyim ama nerede? Doğrudan tank 9'a gidiyorum. Tankın içine bir cep feneri tutuyorum ve daha öncesinde üzeri astrofajla kaplı olan lama bakıyorum. Tank göstergelerini kontrol ediyorum, sonra tekrar lama bakıyorum. Rocky'ye sırıtıyorum. Tank 9'un lamı temiz. Taumip 80'imiz var artık. Birden bir gürültüdür koparıveriyor, kollarını sallıyor, ellerini tünel duvarına vuruyor. Anlayabildiğim bir düzeni olmayan rastgele hareketler bunlar. Birkaç saniyenin ardından sakinleşiyor biraz.
Evet, iyi, iyi, iyi, iyi.
Ha ha, vay be, tamam, sakin ol.
Tank onu kontrol ediyorum. Hey, tank 10 da temiz. Tau MIP 82.5'umuz da var.
İyi, iyi, iyi.
İyi, iyi, iyi. Hakikaten diyorum.
Şimdi çok test yap Venüs havası, 3 dünya havası.
Evet, kesinlikle.
Bir tünel duvarından ötekine sekip duruyor. İki testte de tamı tamına aynı fazlar, aynı hava basınca, aynı sıcaklık. Aynı ölümcül uzay radyasyonu, yakındaki yıldızın aynı ışığı, aynı.
Evet, bunları yapacağım. Bunların hepsini yapacağım.
Şimdi yap.
Dinlenmem lazım. Daha şimdi 8 saatlik GDF bitirdim.
Şimdi yap.
Öf, hayır.
Tüneline kadar süzülüp ksenonitten ona bakıyorum. Önce daha bir sürü tau MIP 82.5 üreteceğim. Test için yeterli örneğimiz olsun diye. Ayrıca kapalı haznelerde stabil koloniler de kuracağım.
Evet, birazı da benim gemimde.
Evet, ne kadar çok yedeğimiz olursa o kadar iyi.
Duvardan duvara biraz daha sekiyor.
Erit yaşayacak, dünya yaşayacak, herkes yaşayacak.
Bir elinin pençesini top yapıp ksenonite dayıyor.
Beni yumrukla.
Ben de yumruğumu ksenonite dayıyorum. Ona yumruk tokuşturmak deniyor. Ama tamam.
44. ayrımın sonu. Sayfa 474.